Manteca Tire 6. ayrım sayfa 50. Doğan'ın öyküsü. Doğan başı dik bir şekilde kuşlar topluluğunun önüne çıktı. Yüce sırlar üstündeki perdeyi kaldırdı. Serdarlığını anlatıp durdu. Bütün özelliklerinden bahsedip övündü. Dedi ki, ben padişahın eline olan sevdamdan bütün zamanı halktan gözümü yumdum. Ayağım padişahın elinde olsun diye başıma külah koyup gözlerimi kapattım. Kendimi edep yolunda çok iyi bir şekilde yetiştirdim ve murtazalar gibi ağır riyazetler çektim. Beni padişahın huzuruna götürdüklerinde huzurda bulunmanın adabından haberdar olarak götürsünler istedim. Ben Sümurg'u rüyamda bile göremem. Dolayısıyla neden beyhude yere ona doğru koşayım? Padişahın elinden bir lokma yiyecek yeter bana. Bu dünyada bu menzil bana yeter. Madem ki yola çıkmaya gücüm yok, hiç olmazsa padişahın elinde kalıp da yüceleyim. Ben bu sonu olmayan vadilere doğru yola çıkmaktansa en iyisi padişaha layık olmaya çalışayım. Ben padişahın karşısına geçip bir ömür rahatlık içinde yaşamaya karar vermişim. Gah padişahı beklerim, gah padişahın şevkinden hava çıkarım. Hüt hüt kendisine dedi ki, ey zahire takılıp kalmış, sıfattan uzaklaşıp surette dalmış. Eğer padişaha sultan olma babında denk biri bulunacak olursa, padişahlık ona hiç yaraşır mı? Simurg'un sahip olduğu saltanata hiç kimse sahip değildir. Zira o eşi ve benzeri olmayan tek padişahtır. Ülkesinin her bir köşesinde akılsızlığından dolayı bir lider çıkaran kimse padişah olamaz. Gerçek padişah eşi ve benzeri olmayandır. Onun vefadan ve idareden başka işi yoktur. Dünya padişahları bir gün vefakarlık ederlerse başka bir günde zulmederler. Şüphesiz dünya padişahlarına daha yakın olanın işi ve akıbeti daha da karanlıktır. Böyle insanlar daima padişahın korkusuyla yaşarlar ve her zaman canları tehlikelerle karşı karşıyadır. Dünya padişahları ateş misalidir. Onlardan ırak dur. Zira onlardan ırak olmak daha iyidir. Bu yüzden halkı padişahlardan uzaklaştıran muhafızlar vardır ve padişahtan uzaklaşın derler. Yüce yaratılışlı bir padişah vardı. Gümüş tenli bir cariyeye aşık oldu. Cariyeye o kadar aşık olmuştu ki bir an bile onsuz ne oturabiliyor ne de huzur bulabiliyordu. Padişah onu diğer cariyelerinden üstün tutuyor ve daima gözü önünde bulunduruyordu. Padişah sarayında ok atacağı zaman o cariye korkusundan adeta eriyordu. Zira padişah her zaman bir elmayı hedef alır ve bu elmayı da cariyenin başı üstüne koyardı. Padişah oku atıp elmayı ikiye ayırdığında o cariye korkusundan sapsarı kesilirdi. Durumdan habersiz olan biri cariyeye dedi ki, gül gibi yüzün neden altın gibi sarardı? Padişahın yanında bu kadar yüce bir menzilin var. Peki neden yüzün sararmış? Anlat bakalım. Cariye dedi ki, padişah başımın üstüne elma koyup ok atıyor. Eğer ben bu oktan bir zarar görürsem, benim böyle bir cariyem yoktu. Hatta olsa bile cariyelerimin en değersiziydi der geçer. Yok, eğer padişahın oku hedefini bulursa herkes bu padişahın bahtındandır deyip geçer. Bense bu iki gam arasında kıvranmaktayım ve bir hiç uğruna canımı tehlikeye atmaktayım. Ala Üveyin Öyküsü. Ala Üveyik kuşu aceleyle kuşlar topluluğunun önüne çıktı. Dedi ki, ey kuşlar, ben kendi derdimle meşgulüm. Benim için en güzel yer deniz kenarında olmaktır. Orada hiç kimse benim sesimi sedamı işitmez. Ben kimseyi incitmem, alemde bir an için bile olsun benim sesimden ve sedamdan incinen kimse yoktur. Her zaman dertli ve tasalı bir şekilde deniz kenarında otururum. Su arzusundan gönlüm kanlara bulanmış. Ne yapayım? Suyu kendimden bile kıskanır esirgerim. Benim bir yarım deniz ehlidir. Deniz kenarında otururum. Ama diğer yarım denize ait olmadığından dudaklarım kurur, ölür giderim. Gerçi deniz durmadan coşup yüzlerce halete bürünüyor. Lakin ben ondan bir katre su bile içemiyorum. Çünkü eğer denizden bir katre su eksilecek olursa, kıskançlık ateşinden gönlüm yanıp kül olur. Benim gibi birisine denizin aşkı yeter. Başımdaki bu sevda bana yeter de artar. Bu devranda denizin derdinden başka bir şey istemem. Benim Simurg'a tahammülüm olmaz. Aslı bir katre su olan kimsenin Simurg'a vasıl olması nasıl beklenebilir? Hütüt kendisine dedi ki, ey denizden bir haber kuş, deniz canavarlar ve timsahlarla doludur. Gah suyu tuzludur, gah suyu acıdır. Kimi zaman durgun, kimi zaman dalgalıdır. Değişken ve kararsız bir şeydir. Bazen coşup ilerler, bazen de geri çekilir. Nice büyük insanların gemilerini paramparça etti. Nice insanlar girdabına kapılıp öldü. Dalgıçlar gibi yüzmesini iyi bilen insanlar bile içine girdiklerinde nefeslerini tutmak zorunda kalırlar. Yoksa eğer biri dibinde nefes almaya kalkışsa canını alır, kendisini çöp gibi suyun yüzeyine atar. Hiç kimseye karşı vefakar olmayan böyle bir denize gönül verip kendisinden ümit var olmak doğru olmaz. Sen de eğer denizden vazgeçmezsen nihayetinde seni de içine çekip boğar. Denizin kendisi de cananın şevkinden coşup durmada. Bazen dalgalanır, bazen de köpürür. Deniz bile muradına ermeyip huzur bulamamışken nasıl olur da sen ondan gönül huzurunu elde edebilirsin? Deniz onun mahallesinde kaynayan bir çeşmedir. Sen neden onun yüzünü görmemeyi seçtin? Adamın biri basiret gözüyle denize baktı ve dedi ki, ey deniz, senin rengin neden mavidir? Neden hatem elbisesine bürünmüşsün? Ateş olmadan neden kaynayıp köpürüyorsun? Deniz o temiz gönüllü adama cevap verdi ve dedi ki, cananın ayrılığından dolayı ızdırap içindeyim. Ben namertliğim yüzünden ona layık olamadım. Bu yüzden onun derdinden hatem elbisesine büründüm. Onun aşkından dudaklarım kurumuş, dalgın bir halde oturuyorum ve suyum coşup dalgalanmakta. Eğer o cananın kevserinden bir katre su bulabilirsem, dergahının önünde her zaman için zinde olurum. Yok, eğer ondan bir katre su bulamazsam, yüz binlerce kuru dudaklarla gece gündüz yolunda ölürüm. Baykuş'un öyküsü. Baykuş, divaneler gibi kuşlar topluluğunun önüne çıktı ve dedi ki, ben kendim için bir viraneyi seçmişim. Harabe bir yerde dünyaya gelmiş aciz biriyim. Şarapsız mahvolur giderim. Gerçi görkemli ve güzel bir yer buldum. Lakin orada da kargaşa ve husumet var. Her kim rahat bir hayat yaşamak istiyorsa mest bir şekilde harabelere çekilsin. Harabelerde defineler bulunduğu için oraları kendime yurt edinmiş zahmetler içinde yaşıyorum. Definelere olan aşkın beni harabelere çekti. Zira defineye ulaşmak için harabelerden başka bir yol yok. Tılsımı olmayan defineyi bulurum ümidiyle yolumu herkesten ayırdım ve nice zahmetlere katlandım. Belki bir gün bu harabelerde bir define olur da ayağıma takılır. İşte o zaman deli gönlüm muradına erer. Simurg'u olan aşk efsaneden başka bir şey değildir. Çünkü Simurg'un aşkı her erin harcı değildir. Ben onun aşkına sahip olabilecek bir er değilim. Benim aşkım harabelerdeki definelerdir. Hütüt kendisine dedi ki, ey define aşkından mest olmuş kuş, farz edelim ki bir define buldun. Kendini o definenin başında ölü bil. Ömür bitmiş, yol tükenmiştir. Defineye ve altına aşık olmak küfürdür. Her kim altından put yaparsa İbrahim'in babası Azer'in yolundadır. Altına aşık olmak küfrün alametidir. Sen nihayetinde Samiri kavminden değilsin. Altın aşkıyla bozulan gönül kıyamet gününde farklı bir suretle haşrolur. Hak'tan bihaber bir adamın bir küp altını vardı. Öldüğü zaman o bir küp dolusu altın kendisinden geriye kaldı. Bir yıl sonra oğlu rüyasında babasını gördü. Babasının sureti fare ve iki gözü iki çeşme gibiydi. Altın küpünü gömdüğü o yerin etrafında durmadan fare gibi dönüyordu. Oğlu rüyayı şöyle anlatır. Babama sordum, buraya niçin geldin? Ne haldesin? Anlatsana dedim. Babam dedi ki, buraya altın gömmüştüm. Bilmiyorum acaba kimse gelip buradan altınları çıkardı mı? Dedim ki, peki neden yüzün fareye dönmüş? Babam dedi ki, gönlünde altın sevgisi olanın yüzü budur. Bana iyi bak ve ibret alıp gönlündeki altın sevgisini çıkar at. Kuyruk salan kuşun öyküsü. Gönlü üzgün, bedeni zayıf, baştan ayağa ateş gibi kararsız olan kuyruk salan kuşu çıka geldi. Dedi ki, ben bir şaşkın ve bunağım. Güçsüz, azlıksız ve gönülsüz geldim. Ben de Musa gibi güçsüz ve kudretsizim. Hatta bir karınca kadar gücüm ve kudretim yok. Benim ne kanadım var, ne kolum, ne de başka bir şeyim. Dolayısıyla Aziz Simurg'a nasıl varabilirim? Bu aciz kuş nasıl onun dergahına varıp huzuruna çıkabilir? Kuyruk salan kuşu hiç Simurg'a varabilir mi? Dünyada ona talip olanlar çok fazladır. Benim gibi bir kuş ona kavuşmaya layık değildir. Madem ki onu görme saadetine ermeyeceğim, neden kat edilmesi imkansız olan bir yola çıkayım ki? Eğer yüzümü dergahına doğru çevirir ve yola koyulursam, ya ölür veya yolunda yanarım. Nihayetinde de kendisine erişemem. Ben onun yoluna girebilecek biri değilim. Hiç olmazsa kuyudaki Yusuf'umu arayayım. Kuyuda bir Yusuf kaybettim. Elbette bir gün gelir onu tekrar bulurum. Eğer Yusuf'umu kuyuda bulabilirsem onunla yeryüzünden gökyüzüne uçarım. Hütüt kendisine dedi ki, ey sevinç ve mutluluktan kendisini aciz gösterip yüzlerce serkeşlikte bulunan, baştan ayağa riyayla dolusun. Ben bunu nasıl satın alabilirim? Senin bu riyakarlığın bana uygun bir şey değil. Yola koyul, ağzını kapatıp konuşma. Eğer bütün bu kuşlar yanacaksa sen de yan. Senin Yakup olduğunu farz etsek bile sana Yusuf'u vermezler. Az hilekar ol. Kıskançlık ateşi devamlı yanıp duracaktır ve aleme Yusuf'un aşkı haramdır. Yusuf babasından ayrı düşünce Yakup'un bu ayrılıktan dolayı gözü görmez oldu. Gözlerinden kan denizi dalgalanmakta ve dili her zaman Yusuf'un adını anmaktaydı. Cebrail gelip kendisine, eğer bundan sonra durmadan Yusuf'un adını anacak olursan, adın peygamberler ve nebiler defterinden silinecektir dedi. Hak'tan böyle bir emir geldikten sonra Yakup'un dilinde Yusuf'un adı anılmaz oldu. Yusuf'un adı Yakup'a Nedim'di. Gerçi dilinde Yusuf'un adı gitmişti ama canında Yusuf'un adı kazınmıştı. Bir gece Yakup rüyasında Yusuf'u gördü. Onu yanına çağırmak istedi. Birden Allah'ın buyruğunu hatırladı. Çabucak o perişan haliyle başını önüne eğip sustu. Lakin temiz gönlünün artık takati kalmamıştı. Dertli bir şekilde içten bir ah çekti. Yakup o güzel rüyasından uyandı. Cebrail gelip kendisine Allah'ın emrini bildirdi. Gerçi sen rüyanda Yusuf'un adını anmadın, lakin çok içten bir ah çektin. O canı gönülden çektiğin ahından gerçekten tövbeni bozduğunu anladım. Gel gör ki bu sevda aklını başına ne işler getirir ve bizleri ne hallere sokar. Ondan sonra hakikatten habersiz diğer kuşlar da bir bir mazeret ileri sürdüler. Her biri cehaletinden bir başka mazeret beyan etti. Hiç kimse olayın aslını söylemedi, hep dehlizden söyledi. Eğer her birinin mazeretini tek tek beyan edecek olursam bu hikaye uzar gider. Bu yüzden beni mazur tut. Her birinin sakat ve topal mazereti vardı. Böyleleri nasıl Anka'yı pençelerine düşürecek? Anka'yı gerçekten seven kimse ercesine canından el çekip kendisini Anka'ya feda eder. Yuvasında 30 tanecik yemi bile bulunmayan kuş eğer divane değilse Simurg'a layıktır. Senin bir tane yeme bile tahammülün yokken nasıl olur da Simurg'a ermek için 40 gün zahmet çekeceksin? Bir kadeh şarap içmek bile seni sarhoş ediyor. Nasıl bu yolun erleriyle oturup şarap içeceksin? Senin bir zerre bile hazineye tahammül edecek takatin yokken nasıl olur da güneşten hazine istersin? Sen küçücük bir katrede bile boğulurken nasıl olur da baştan ayağa suya batabilirsin? Bu var olmanın kendisidir, kokusu değil. Bu işe baş koymak herkesin harcı da değil. 6. ayrımın sonu, sayfa 61.